Sayın Yavuz Ohan, bugünkü Türkiye değerlendirmesine son günlerin en önemli gündem maddesi olan Musul operasyonuyla başlayalım. İran'ın ikinci büyük kenti Musul'da operasyon sürüyor. Dördüncü, beşinci gününü geride bırakıyoruz. Ve Türkiye havadan operasyonda bulunan koalisyon güçleriyle birlikte operasyonda yer alıyor. Ancak karada yok. Hem bunu konuşalım hem de Türkiye'nin değişen dış politikasından söz ederek başlayalım. Yeni güvenlik doktriniyle ilgili alınan kararlar ve Türkiye'nin yeni politikasından, dış politikasından söz edelim.
Evet, son dönemde Musul operasyonuyla, yatık Musul operasyonuyla kalkıyor diyebiliriz Türkiye için. Tamamıyla dış politikası Musul'a kilitlenmiş durumda. Hatta öyle ki Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonu devam ediyor. Dabık denen IŞİD'ler için çok kritik olduğu, aynı zamanda manevi değeri büyük olduğu belirtilen ilçeyi Özgür Suriye Ordusu ele geçirdi. Onunla ilgili bile çok fazla konuşulmuyor. Şimdi bundan sonra Suriye'de hedef Elbap olarak açıklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Ayrıca Münbiç'teki PYD, YPG güçlerinin de oradan çıkartılacağını ilan etti. Ama bütün bunlara rağmen daha çok Musul konuşuluyor. Musul'un Türk tarihinde ve bir önemi var hepimizin ve bilmeyenlerin bildiği gibi. Misak-ı Milli sınırları içerisinde görünüyor ve Cumhurbaşkanı da sık sık Misak-ı Milli'yi hatırlatarak aslında Musul'la ilgili konuşurken bu hatırlatmayı da yapıyor. Biz bu Musul olayına duyarsız kalamayız. Çünkü bizim ilan edilen Misak-ı Milli sınırları içerisindedir. İşte Lozan döneminde Musul'la ilgili görüşmelerde bir sonuç alınamıyor. Türkiye ile İngiltere arasında ikili görüşmelere bırakılıyor. Sonra da Birleşmiş Milletler'de devam ediyor o görüşmeler. Ve ardından da Musul'la ilgili haklarından vazgeçiyor Türkiye bir bölüm petrol alacağına karşılık olarak. Onları hatırlatıyor ve Cumhurbaşkanı enteresan cümleleri var. 1923'lerin psikolojisiyle hareket edemeyiz. O zaman o şartlarda belki Musul'dan vazgeçilmiş olabilir ama bugün dünya çok değişti diyor. İşte bu sözleri acaba Türkiye Musul'la ilgili Misak-ı Milli'den gelen haklarını yeniden gündeme mi taşıyor gibi de algılanıyor. Ama bir taraftan da Türkiye'nin ilgisini açıklamak için Cumhurbaşkanı'nın bu örnekleri verdiğini söyleyenler de var. O kısım tartışmalı ama diğer taraftan baktığınızda bir uluslararası koalisyon var. 50'nin üzerindeki ülke Musul'da Irak hükümetinin yapacağı operasyona destek veriyor, koalisyon adı altında ve Türkiye o koalisyonun içine alınmadı. Alınmadığı ortaya çıktıktan sonra Türkiye'den sesler yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başika kampı ile ilgili Irak'tan gelen sert tepkiler üzerine biz hem Musul operasyonunda olacağız hem de Musul'la ilgili sonradan kurulacak olan masada olacağız dedi. Böyle bir res çekmesinin ardından da Irak'ta diplomatik temasların hızlandığını gördük. Bağdat'a Türkiye'den bir heyet gitti. Bağdat'tan bir heyetin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Karşılıklı açıklamalarda Ankara-Bağdat arasında bir yumuşama da söz konusu. Bu resmin bir sonucu olarak da açıklanan, hükümet tarafından açıklanan bir gelişme var. Türkiye'nin havadan Musul operasyonuna katılan koalisyon güçlerine dahil olacağı biçiminde. Şimdi Türkiye hem havadan hem karadan Musul operasyonuna tümüyle dahil olmak istiyor. Ama şu ana kadar ortaya çıkan sonuç Türkiye'nin havadan koalisyon güçlerine dahil olacağı biçiminde. Bununla ilgili anlaşmanın yapıldığını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da teyit etti. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri görüştüler ve generaller görüştüler hatta. Koalisyon güçlerinin havadan yapacağı operasyonlara Türkiye'de katılacak dedi. Hatta hava limanları bile belirlenmiş bununla ilgili olarak askeri hava alanları. İnce bir üssünün bu konuyla ilgili kullanılacağı belirtiliyor. Diyarbakır'ın arama kurtarma faaliyetlerinde etkin olacağı Diyarbakır Havaalanı'nın belirtiliyor. Bununla ilgili anlaşmanın netleştiğini anlıyoruz. Peki karadan nasıl olacak bu organizasyon? İşte orası çok kritik çünkü Türkiye'nin bir takım talepleri var. Mezhepsel unsurlar taşıyan bir takım milisler Musul operasyonuna katılmasınlar. Oradaki Sünni halka eziyet etme ihtimalleri var. Bir intikam duygusuyla hareket edebilirler diyor Türkiye.
Çünkü bu konuda bazı haberler var. Dün ve bugünkü haber bültenlerine de düştü bu haberler. Daha önceki dönemlerde belki de Musul operasyonundan önce de o kentten kaçmayı başaran Sünniler eziyet gördüler şeklinde bir takım haberler var değişik kaynaklardan. İddialar ya da.
Evet, bu şekilde iddialar var. Bir takım Şii grupların da o bölgede Sünniler tarafından eziyet gördüğüne ilişkin iddialar var ve şimdi bir hesaplaşma alanı olmasından endişe ediyor Ankara. En azından resmi politikası bu yönde, resmi açıklamalar da bu yönde. Bir mezhep savaşına bölgede yol açabilecek gelişmelerden kaygı duyduğunu söylüyor. Bir takım Şii milis grupların da Musul operasyonuna 30 bin civarında olduğu da söyleniyor bunların mevcudunun. Musul operasyonuna katılmaması gerektiğini aktarıyor. Oradan gelen fotoğraflar Şii grupların mezhepten bir takım simgeleri kendi üniformalarında kullandıklarına ilişkinde görüntüler var. Yani Ankara'nın kaygısını destekleyen bir takım görüntüler, fotoğraflar var. Peki ne olmasını istiyor? Öncelikle Irak hükümetinin bir intikam duygusunu hareket etmemesi gerektiğini aktarıyor. Başika'da eğittiği bir 3 bin kişilik grup var. O grubun bu operasyonda etkili rol almasını istiyor. Ve bölgedeki Sünni Arap grupların özellikle Musul operasyonu sonrasında kentin genelindeki güvenliği sağlaması talebi var. Ancak bütün dünyada şu anda Musul operasyonu tamam başladı da sonra ne olacak sorusunun yanıtı yok. Ve Türkiye'de işte o sonra ne olacak sorusuna yanıt bulunurken oluşturulacak masada yer almanın gayreti içinde görüntü o. Ve Musul operasyonu çerçevesinde yapılacak olan Paris'te bir toplantı vardı. Koalisyon güçlerinin toplantısı. O toplantıya Türkiye'nin davet edilmesi de son günlerde Türkiye'nin uyguladığı politikaların Batı nezdinde iyi sonuç verdiğinde bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Ama şunu da söylemek lazım. Türkiye'nin kullandığı ve Sünnilere dikkat çeken, o bölgede yaşayan Sünni nüfusa dikkat çeken dilin Türkiye'nin mezhepsel yaklaşımı olarak algılanmasından dolayı da bir takım eleştirilere maruz kaldığını görüyoruz Türkiye'nin. Irak'la arasındaki gerilimi buna bağlayan yorumcular da var. Önümüzdeki günlerde göreceğiz ama ne olacak Musul'da operasyon bittikten sonra? Şehrin kontrolü kimde kalacak? Ve o bölgede kim etkili olacak? Irak bir bütün olarak kalabilecek mi? Peşmerge ile Irak ordusu şu anda ortak hareket ediyorlar. Sonrasında Musul'la ilgili inisiyatif kimlerinde olacak? Bütün bu sorular ortada. İşte o sorulara cevap aranırken de Türkiye etkin olmayı istiyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok net açıklaması var. Bundan sonra Türkiye'ye yönelik bir tehdit algılaması oluşursa biz o tehditin oluşmasını bekleyeceğiz ve Musul'da bu örneklerden birisidir. Orada bir göç meydana gelebilir, bir mezhep çatışması meydana gelebilir. Bunların Türkiye'ye yansımaları olabilir. Bunu yerinde engelleyeceğiz. Musul o nedenle bizim için önemlidir dedi son yaptığı açıklamada da.
Bu arada Irak'ta Türkiye aleyhine bir takım gösteriler yapıldığı şeklinde haberler var. Örneğin El Sadr, oranın Şii liderlerinden talimatıyla ya da girişimiyle Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin, Bağdat Büyükelçiliği'nin önünde büyük çaplı bir gösteri yapılmış. Ve gerçekten ilginç görüntüler de var ve beklenmedik, istenmeyen bir olay olmamış. Umarız olmaz da bundan sonra. Ancak bir protesto gerçekleşmiş Türkiye'nin aleyhine.
Evet, Başika kampı ile ilgili tartışmalar sırasında aslında İbadi'nin yaptığı açıklamaların bir devamı olarak görünebilir. İktidardaki partinin ve başbakanın en önemli destekçilerinden El Sadr grubu ve Irak'ta da etkili bir Şii grup. O grup İbadi'nin açıklamalarıyla gerilen ilişkilerde Türkiye'ye yönelik çok sert tehditleri de dile getirdi. Ama ilk zamanlarda Ankara'dan aynı sertlikte yanıtlar gitti. Şimdi biraz daha diplomasinin işlediğini görüyoruz. Mesela Başika kampı ile ilgili açıklamalarda o kampın koalisyonun hizmetinde faaliyetlerine devam etmesi hususunda diplomatik girişimler var. Ve biraz daha üslubun yumuşadığını ve diyaloğun arttığını görüyoruz. O gerilen ortamda, atmosferde yapılan gösterilerden birisi olarak algılanıyor. İlk açıklandığında bir endişe yarattı Türkiye'de. Acaba Büyükelçiliğe karşı bir taşkınlık olabilir mi diye. Öyle bir sonuç vermeden de bitti zaten gösteriş. Şimdi daha çok diplomasi öne çıkmış görünüyor Türkiye-Irak ilişkilerinde.
Diğer yandan son anlarda gelişen bir olaya göre de yine haber bültenlerine yansıyan bir haberde Türk ordusunun YPG güçlerini Suriye'de vurduğuna dair bir haber var. Bu konuda siz bu konuda neler söylemek istersiniz?
Ajanslara böyle bir haber düştü. Bunu şununla birleştirmek lazım. Belki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan sonra olaylara yerinde müdahale edeceğiz ve Türkiye'ye bulaşmadan önce yerinde o tehdidi ortadan kaldıracağız biçiminde bir güvenlik doktrini, güvenlik manifestosu olarak da adlandırılan bir açıklaması vardı. O açıklama çerçevesinde YPG ve PYD'nin Türk Hava Kuvvetleri tarafından vurulduğu biçiminde değerlendirme yapabiliriz. Ama şunu da unutmayalım. Az önce Musul'la ilgili anlattığımız bütün hususlar, Irak'ın Türkiye'ye karşı sert tepkisi ve PYD ile YPG konusunda Amerika'nın tavrını göz önünde bulundurarak Türkiye'nin son dönemde ortaya koyduğu tüm sert üslubu ve isyanının aslında doğrudan adresi Amerika Birleşik Devletleri. YPG'ye yönelik bu operasyonunda Amerika Birleşik Devletleri'ne bir mesaj olarak algılanması mümkün. Çünkü hatırlayacağız, YPG ve PYD konusunda Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri birlikte çalışma hususunda ısrarcı. Türkiye'nin bütün itirazlarına rağmen Menliç konusunda verilen sözlerin yerine getirilmemesi nedeniyle Türkiye tepkili Amerika Birleşik Devletleri'ne, hem Menliç'te verilen sözlerin yerine getirilmesinin hızlandırılması için bir mesaj olarak algılanabilir. PYD ve YPG'nin orayı boşaltması açısından, hem de bundan sonra YPG ve PYD ile çalışmayı düşünen Amerika'ya yine bir mesaj olarak algılanabilir bu son operasyon.
Yurt içine doğru yönelelim. Yurt içinde de yine çeşitli konularda tartışmalar ve politika sürüyor her zaman olduğu gibi. Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkanlık tartışması ile ilgili geçtiğimiz hafta ortaya attığı sözlerin ardından bir başkanlık tartışması başladı ülkede. Bu konudaki gelişmeler nedir?
Bir hafta önce grup toplantısında yaptığı açıklamayla aslında sürpriz oldu. Bahçeli başkanlık tartışması Türkiye'nin gündemine tam da merkezine oturtturdu. İşin içinde Bahçeli varsa genelde bir bilmece de ortaya çıkıyor. Belki bizi dinleyenler, Türk siyasetini yakından takip edenler hatırlayacaklardır. Seçimlerden önce yaptığı hesaplar vardı Bahçeli'nin. Onlara bir anlamlar yüklenmeye çalışıldı. Bir takım açıklamaları gerçekten bilmece gibi oluyor. İşte o bilmecelerden biri gibi. Başkanlık sistemiyle ilgili meselede Cumhurbaşkanı anayasanın çizdiği çerçevenin dışında duruyor şu anda. Bunu ya içeriye çekelim, sınırların içine çekelim ya da anayasayı değiştirelim, fiili duruma hukuki bir zemin hazırlayalım. Cümlesi buydu Bahçeli'nin. Genel olarak baktığımızda mesajı buydu. Peki burada Bahçeli eğer bir anayasa değişikliği teklifi gelirse AK Parti tarafından, ki AK Partili başkanlık sistemini istediğini biliyoruz, destekleyecek mi, desteklemeyecek mi? Kritik soru bu. Bu soruya 10. günde hala yanıt vermiş değil Milliyetçi Hareket Partililer. AK Parti bir getirsin bakalım diyorlar. İki alternatif var. Birincisi şu, MHP AK Parti ile uzlaşmış olabilir. Kendisinin de onay verebileceği bir sistemin halk oylamasına gitmesine izin verebilir. Mecliste 15 milletvekilinin bu anayasa değişikliğine desteğini sağlayarak, biliyorsunuz bizde oylama yapılıyor. Kimin ne oy verdiği belli değil ama bir siyasi irade de orada etkili oluyor. Birinci unsur bu. Referandum yolunu açabilir Milliyetçi Hareket Partisi. İkinci ihtimal de şudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne AK Parti başkanlıkla ilgili değişiklik teklifini getirir. Mecliste, komisyonlarda görüşülür. Genel kurula gelir. Genel kurulda reddedilir. MHP başkan sisteminin karşısında durur. İşte o zaman da Türkiye en azından bir yılda başkanlık sistemini gündemine alamaz. Çünkü böyle bir anayasa değişikliği teklifi yeniden meclise gelemez. Bahçeli ne yapmak istiyor? Cumhurbaşkanı mecliste başkanlık sistemiyle ilgili taleplerini AK Parti'nin gömmek mi istiyor? Yoksa AK Parti ile anlaşarak bunu Türkiye'de referanduma götürmek mi istiyor? AK Parti tarafından algı Bahçeli'nin kendilerine destek vereceği biçiminde. Çok kısa süreli Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başkan sistemiyle ilgili değişikliği getirecekler ve komisyonlarla görüşülecek. MHP'nin temasları olacak muhtemelen. MHP ise getirsinler bakalım noktasında önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ve hatta öyle ileriye gitti ki AK Parti'nin bazı sözcüleri, Nisan ayında referandum tarihi açıklayanlar bile var. Yani önümüzdeki dönemde bir referandum beklentisi en azından iktidar partisinde hayli güçlenmiş durumda. Ama hala Bahçeli'nin mecliste AK Parti'ye bir sürpriz yapabileceğini düşünenler de var.
Milliyetçi Hareket Partisi ya da özellikle Devlet Bahçeli erken bir genel seçim endişesini taşıyor olabilir mi? Erken bir seçimde Milliyetçi Hareket Partisi'nin baraj altında kalabileceği ya da Devlet Bahçeli'nin tekrar seçilemeyeceği endişesi nedeniyle erken bir seçimin önüne geçmek için, erken bir seçimle başkanlık sistemini oturtmak niyetindeyse eğer Adalet ve Kalkınma Partisi, bunun önüne geçip başkanlık seçimini referandumla yapalım, erken seçimden böylece uzaklaşmış oluruz düşüncesi olabilir mi?
Bu da bir ihtimal elbette. Devlet Bahçeli'nin erken seçimi önümüzdeki baharda istemediği aşikar. Çünkü partisi içinde hala teşkilatlarda problem var. Ciddi bir muhalefetle mücadele etti geçtiğimiz dönemde. Hatta çok da tartışmalıydı. Yeterli imza toplandığı halde olağanüstü kurultayını toplamadı Milliyetçi Hareket Partisi. Sizin babanızın partisi mi diye tepkilerle de karşı karşıya kaldı. Ama buna rağmen o muhalefet depremini açmış görünüyor. Açtı ama henüz teşkilatları tam olarak oturtamadı. Kongrelerini yapamadı. Aynı zamanda Türkiye'de oy oranını düşüren partilerden biri olarak da görünüyor. Bu nedenle Devlet Bahçeli'nin muhtemel bir erken seçimin önüne almak için anayasa tartışmasını gündeme taşıyıp referandumla erken seçim önünü kapatmak gibi bir niyeti olduğundan da bahsediliyor. Ama bütün bunlar hep kafalardaki senaryolar. Gerçekçi mi? Gerçekçi. Baktığınız zaman olabilir mi? Olabilir. Ama şunu da unutmamak lazım. Eğer Devlet Bahçeli anayasa değişikliğine destek vermezse AK Parti'nin erken seçime gitme olasılığı bugünden çok daha fazla olacak önümüzdeki dönemde. Yani eğer başkanlık sistemiyle ilgili değişikliği meclisten geçiremezse hadi 3 ay sonra erken seçim deme ihtimalini çok yüksek görüyor siyasi gözlemciler. Yani her ihtimalle ya referanduma götürecek Türkiye'yi ya da bir erken seçimle karşı karşıya kalacak gibi. Eğer böyle bir tercihle karşı karşıya kalırsa referandumu tercih eder gibi bir görüntüle hakim doğrusu.
Bu arada Güneydoğu'daki operasyonlar, çatışmalar, oradan ne haberler verebiliriz?
Operasyonların devam ettiğini söyleyebiliriz. Çukurca'da, Lice'de, Tunceli'de gerçekten çok ciddi operasyonların devam ettiğini ajanslar bildiriyorlar. Sadece ajanslar bildiriyorlar. Biz de oralardan haber alabiliyoruz. Çok küçük haberler olarak görünüyor. Bir takım bombalama eylemlerini PKK gerçekleştiriyor. Hemen hemen her gün bir yerlerde bombaların patladığını bölgede duyuyoruz. Askeri birliklere yönelik saldırılar söz konusu. Çatışmaların devam ettiği bölgede sokağa çıkma yasaklarının da devam ettiğini biliyoruz. Aslında birçok insan Türkiye'de, bilmiyorum bizi dinleyenler hatırlayacaklar mı, onların da unutmuş olma ihtimalleri var. Tam 8 aydır Şırnak'ta sokağa çıkma yasağı var. Türkiye'nin 81 vilayetinden birisi. Biz Musul'la uğraşıyoruz. Musul'daki Arapların, Sünni Arapların geleceğiyle ilgili kaygıları dile getiriyoruz. Türkiye'de bunlarla ilgili tartışmalar devam ediyor ama Türkiye'de basına baktığınızda, gazetelere, televizyonlara baktığınızda Şırnak'la ilgili tek kare fotoğraf ya da tek kare görüntü göremiyorsunuz. Tamamen unutulmuş vaziyette. Sokağa çıksanız, sorsanız bir tanesi 8 aydır sokağa çıkma yasağının devam ettiğini bilmiyordur Şırnak'ta. Türkiye'nin bir vilayetinden bahsediyoruz yalnız, bunu unutmayalım.
Peki Şırnak'ta 24 saat mi sokağa çıkma yasağı? Yani 24 saat boyunca kimse sokağa çıkamıyor mu?
24 saat boyunca sokağa çıkma yasağı var. Sokağa çıkmıyorlar, meyvede gidip ekmek alıyorlar. 2 tane market çalışıyor. Bunun dışında birkaç tane fırın çalışıyor. Ve orada sokağa çıkma yasağının devam ettiği biliyoruz. Giriş çıkışlar kontrol altında. Ve Şırnak'ta yaşayıp operasyonlar başlamadan önce Şırnak dışına çıkanların birçoğunun da geri dönmekte zorluk yaşadığını biliyoruz. Zaten geri dönenlerinde evlerini bulmakta güçlük çektiklerini anlıyoruz. Bir takım insanlar evleri var olduğu halde imar değişiklikleri ve yıkım olacağı gerekçesiyle evlerine alınmıyorlar. Bir bölüm Şırnaklı'nın da hemen Şırnak'ta çadırda yaşadığını, kış gelirken çadırda yaşayan binlerce insandan bahsediyoruz. Çadırda yaşadığını biliyoruz ve bununla ilgili maalesef Türk basınında tek bir haber yok ve hiçbir şey konuşulmuyor. Bu unsurun da herhalde gözlerden uzak tutulmak istendiğini söyleyebiliriz Ankara'daki yönetim tarafından. Önemli bir husus, gerçekten tümüyle dış politikaya kilitlendik, devam ediyoruz Türkiye'de ama içeride de insani açıdan çok zor günleri geçiren Türk vatandaşlarının olduğunu söylemek gerekiyor herhalde.
Sayın Oğan, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olana dek kalın sağlıcakla.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dileriz.